Ayrım 26. Evet, başta ona ve onun akıl hocası Ester'e yalnızca o ikisi olsa doğrusu bizim için çok iyi olur. Ama diğerleri de var. Büyüye, fala çok meraklıymış Murat. Neredeyse her yapacağını müneccimlere, falcılara soruyormuş. Hatta onların yüzünden Safiye'nin etkisiyle kurdurduğu rasathaneyi bile yıktırmış. Şeyh Şuca, Raziye, annesi Nurbanu'nun kalfası can feda. Bakıyorum isim isim biliyorsun haremi. Ester isim isim yazıp yolluyor da ondan. Ne kadın değil mi? Akıllı, çok akıllı. Sanıyorum düklük ona nicedir beklediği lotarya oynatma iznini verecek yakında. Galiba ne kadar kızarsak kızalım bu Yahudiler bizden daha akıllılar. Ya onlar daha akıllı ya Osmanlı daha aptal. Baksana saray onlarla kaynıyor. Nasi'nin açtığı yoldan ilerleyen bir yığın yeni Yahudi ve tabii Eskenazi gibi eskiler. Rabbi Salomon'un Venedik'teki ağırlığına bir baksana. Avrupa elçileri gibi kabul ve saygı görüyor Düklük Sarayı'nda. Evet, müthiş doğrusu. Yalnız bana tuhaf, hatta komik gelen bir şey var. Geçenlerde orada uzun süre kalmış bir arkadaşım anlattı. Şu sultanın etrafındaki adamlardan ikisi sanıyorum saray imamı ve müfti, Konstantinopolis'te yaşayan bütün azınlıkların giyimleriyle ilgili kısıtlamalar getirmişler. Onların ipek giymeleri, renkli başlık takmaları yasaklanmış. Hatta Müslümanların büyük sarık taşımalarını bile yasaklamışlar. Ancak Yahudiler 40-50 bin altın ödedikten sonra değişmiş bu uygulama. Düşünsene, onca önem verdikleri adamları bir de gülünç kılıklarla dolaşmaya mecbur ediyorlar. Doğrusu ne Osmanlı'ya ne de Yahudilere hiç aklım ermiyor. Hele de Yahudilere. Dostum, birer birer bu adamları ve yaptıklarını konuşacak olursak emin ol günlerce yerimizden kalkamayız. Öylesine çoklar. İyisi mi? Haydi kalkıp Konstantinopolis elçisinin bizim Bafo kızı için istediklerine son kez bakalım. Görür görmez vurulmalı onlara Safiye Sultan. Yoksa kafası kızar ve hepimizin çanına ot tıkayıverir. İki ortak, beş işçinin harıl harıl çalıştığı atölyeye doğru ilerlediler. Kenarı yaldızlı sarı, kırmızı, mor, pembe, yeşil, mavi ipekler, kadifeler, satenlerle ortalık bir gökkuşağına benziyordu. 8 Nisan 1581 Galata. Ani ve hiç beklenmedik bir biçimde Galata'daki Saint François ve Saint Antonia ve Saint Sebastian kiliselerinin kapatılıp camiye çevrilmesi kararından hemen sonraki pazar günü Fransa elçisi her şeyi göze alarak yanında 80 kişiyle birlikte bunu protesto etmek için kilise kapısına dayandı. Etrafları onlarla alay eden ve hatta taş atan bir yığın Müslümanla çevrilmişti. Elçi sanki bunlar yokmuş gibi bir vakar içinde duruyordu. Fatih zamanından beri verilmiş hakların böyle hiçe sayılmasına katlanamıyordu. Ve bunu değiştirebilmek için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Üç kez çaldı kilisenin kocaman kapısını ve yüksek sesle "Attolita portas inferi." Kiliseden içeri giriş duası. Duasını okumaya başladı. Yanındakiler de onun arkasından tekrar ediyorlardı duayı. Anlamını bilmedikleri bu sözler için bir an çevreyi sarmış saldırgan kalabalığı durdurmuştu. Sonra içlerinden biri tacizi tekrar başlattı. Olayı izleyen Yeniçeriler, yeni sadrazam Sinan Paşa'dan aldıkları emre uyarak halka karışmıyordu. Paşa, elçi ve yanındakilerinin canına okunulmaması koşuluyla halkın taşkınlıklarına göz yumulmasını istemişti. Onun amacı, kendisinden önceki sadrazam zamanında hiç ziyaretine gelmeyen elçiyi aşağılamak ve kiliselerin yeniden açılabilmesi için yüklü miktarda bir para kopartabilmekti Hristiyanlardan. Jacques Germini ve yanındakiler her türlü hakarete rağmen öğle saatlerine kadar ayrılmamıştı kilisenin önünden. Daha sonra sessizce geldikleri gibi geri dönüp Galata sokaklarında dağılmışlardı. Galata'nın çoğu Rum Ermeni ve Yahudi olan sakinleri pencerelerinin arkasından kendilerini göstermemeye çalışarak olanları merakla izlemişlerdi. Perdeler hafif hafif kımıldanıp durmuştu gün boyu. Tek hareketsiz ev Soli Çiprutunki'ydi. Çünkü Moşe'nin sevgili teyzesi kış başında aniden hastalanmış ve iki gün sonra da ölmüştü. Yaşadığı gibi sessizce ayrılmıştı bu dünyadan yaşlı kadın. Ester ablasının ölümünü neredeyse hiç tepki vermeden donuk bir yüzle karşılamıştı. Ama o zaten duygularını kolayca belli edenlerden değildi. O yüzden de ne Leon karısının ne de çocukları annelerinin bu tavrını yadırgamamıştı. Ester ruhsal fırtınalarını kendi iç denizinde yaşayanlardandı. Bir kez o dünyanın kapılarını kapadı mı ona hiç kimse ulaşamazdı. Kocası bile buna dahildi. Zaten Leon ve Ester gerçek anlamda asla yakın olmamışlardı. Bunca yıldan sonra adam karısının onu sevip sevmediğinden bile tam olarak emin değildi. Ama bunu sıkça düşündüğünü ve dert ettiği de söylenemezdi. Leon da kendini Ester gibi var gücüyle işlere vermişti. Üç oğluyla birlikte deliler gibi çalışıp duruyordu. Moşe en başından bu yana ailenin tamamen dışında bir hayat biçimini seçmişti. Her ne kadar Leon ve Ester'in oğlu olsa da gerçekte o kendini daha çok teyzesi ve eniştesinin parçası olarak görmüş, acılarını, sevinçlerini, kaygılarını onlarla paylaşmıştı ve tabii bir de Mişi ile. Annesiyle olan zayıf ilişkisi onun yüzünden kopma derecesine gelmişti. Ester, Mişi'yi gördüğünde oğluna hiçbir açıklamada bulunmadan bu arkadaşlığı sürdürmemesi gerektiğini söylemiş ve onu neredeyse kovmaya kalkmıştı. Ve o sessiz sedasız Moşe işte o gün artık kendini tutamayıp patlamıştı. Yıllar boyunca içinde biriken onca kırıklık öfkeli bir isyanla dökülüvermişti dudaklarından, hem de en acımasız sözcüklerle. Ve o günden sonra da zorunlu olmadıkça bir daha yan yana gelmemişti anaoğul. Moşe annesinden nefret etmiyordu ama onun kendisinden nefret ettiğini sanıyordu. Başından beri ailesinin kendisini sakat olduğu için dışladığını hissetmişti. Ve onu olduğu gibi kabul edip seven tek dostu Mişi'den ayrılmamak için onlardan ayrılmayı göze almış gibiydi. Ester küçük oğlunun tepkisinin ciddiyetini görünce bir daha bu konuyu açmamışsa da o günden sonra iyice çekmişti kendini Moşe'den ve yeni yetişmekte olan bu hassas delikanlı günden güne annesinin ondan gerçekten nefret ettiğine inanmıştı. Oysa Ester tam tersini düşünüyordu. O ne Moşe'den ne de Mişi'den nefret ediyordu. Onun derdi kendisinleydi. Yıllar sonra kaderin oynadığı bu oyunla yeniden allak bullak olmuştu ruhu. Koskoca imparatorlukta Tanrı arkadaş diye oğlunun karşısına çıkara çıkara Burak'ın torununu çıkarmıştı. Bu nasıl lanetli bir rastlantıydı. Onu ilk gördüğü gün gözlerine inanamamıştı. Yüreği ağzından fırlayacak gibi olmuş, bir hayaletle karşılaşmışçasına gözleri yerinden uğramıştı. Sanki Burak geçmişten çıka gelmiş ve tekrar karşısına dikilmişti. Aynı saçlar, aynı gözler, aynı dudaklardı bunlar ve en korkuncu çocuğun sağ elindeki altıncı parmaktı. Ester bir karabasan yaşıyordu sanki ve panik içinde tıpkı yıllar önce annesinin onun Burak'la olan ilişkisini engellemeye çalışması gibi o da Moşe ile Mişi'nin arkadaşlıklarını engellemek için uğraşmıştı. Ama Ester, Rachel gibi bunu başaramamıştı. Ne yaptıysa iki delikanlı görüşmeyi sürdürmüştü ve bu yüzden de oğlu ile iyice kopmuştu ondan. Soli ve Reyna iki çocuğa arka çıkmıştı. Leon ve diğer çocukları bile ondan yana olmamışlar, hatta tepki göstermişlerdi ve Ester hiç kimseye onu kasıp kavuran acıyı anlatamamanın çaresizliğini tek başına yaşamıştı. Geceler boyunca yüreği dağlanarak sabahı etmişti. Ama onu kuşatan bu lanetli zinciri koparıp atmanın çaresini bulamamış. Sonunda da durumu kabullenmekten başka bir çıkar yolu kalmamıştı. Soli'nin ölümünden sonra Moşe'nin belki yeniden eve dönebileceğini düşünmüştü ama oğlu bu kez de matbaaya taşınmıştı. Babası onu çağırdığında teyzesinin işini sürdürmek için ona söz verdiğini ve kitaplarla baş başa kalmanın onun için en büyük mutluluk olduğunu söylemişti Moşe. Kocasının ölümünden sonra yalnız kalan eski Naxos düşesi de kendini tamamen matbaacılığa vermişti. Ve en büyük yardımcısı Aksak Moşe ile altı parmak Mişi idi. Yalnız Mikail artık zamanının tamamını onlara veremiyordu. Burak'ın parlak zekalı torunu kapalı çarşı tüccarlarının hesap defterlerini tutmaya başlamıştı. Daha şimdiden müşterilerinin sayısı onu buluyordu. Giderek işinde daha da yükseleceği kesindi. Annesi her namaza durduğunda Yahudi de olsa oğlunun yetişmesine katkıda bulunan, elinden tutan Soli Çiprut için dua etmeyi asla ihmal etmiyordu. 28 Ekim 1583 Londra. Elizabeth Mary Stuart'ı sevgilisi Dudley ile evlenmese de Londra Kulesi'ne kapatarak etkisiz hale getirmeyi yine de başarmıştı. İskoç kraliçesi tam 16 yıldır hapisti ve daha da serbest bırakılacağı benzemiyordu. İyi kalpli kraliçe Bess, yeri geldiğinde de çok acımasız olmayı bilenlerdendi. İngiltere'nin parlak geleceği için yapmayacağı yoktu kraliçenin. Hatta bu uğurda asla evlenmeyi istemediği halde Fransa ile ilişkiler düzeltebilmek uğruna bir ara Katerine de Medici'nin kendisinden neredeyse 20 yaş küçük oğlu Alençon'la evlenmeyi bile düşünmüştü. Ama artık böyle bir zorunluluk kalmamıştı. Elizabeth kendine müttefik olarak daha uzaklarda birini seçmişti. Osmanlı'yı. Ve hemen harekete geçmişti. Bu konuda saray doktoru İspanyol asıllı Rodrigo Lopez'in büyük yardımları olmuştu. Çünkü Lopez, Osmanlı Sultanı Murad'ın Midilli dukalığını verdiği Salomon Abeniş'in yakın akrabasıydı. Biri gizli, diğeri açık iki Yahudinin aracılığıyla Hoca Saadettin ikna edilmiş ve iki ülke arasında ilk kez ticari ilişkiler başlamıştı. Sultanın hocası olan Saadettin tabii ki bunu bedavaya yapmamıştı. İngiliz sarayı bu hizmetine karşılık tam 5000 duka altın saymıştı hocaya. Aslında Sokullu zamanında da Elizabeth bunu zorlamışsa da birkaç kısa mektuptan ileriye götürememişti işi. Ama işte şimdi William Horebone ve yakınındaki iki kişiden oluşan heyet, yanlarında değerli armağanlarla Osmanlı Sultanı'nın huzuruna çıkmayı ve onu etkilemeyi başarmışlardı. Yaklaşık bir yılı aşkındır oradaydı elçi. Aslında gider gitmez serbest ticaret iznini koparmayı da başarabilmişti ama Fransızlar ve Venedikliler bunu erteletmek için ellerinden geleni esirgemediklerinden uygulama bir türlü gerçekleşemiyordu. İngilizler yıllardır Fransızlara vergi vererek ancak onların bayrağı altında ticaret yapabiliyorlardı Osmanlı'yla. Şimdi bu izin tabii ki Fransızların işine gelmiyordu. Venedik ise kendinden başka birinin para kazanmasını aklından bile geçirmezdi. Bu yüzden bastırıp duruyorlardı kendi adamları aracılığıyla. Elizabeth'in konuyla ilgili olarak elçiden heyecanla beklediği mektup sonunda gelmişti. Haşmet Meapları, Yüce İngiltere Kraliçesi. Size bu güzel haberleri vermeden ötürü ne kadar mutlu olduğumu ifade etmeme lütfen izin buyurunuz. İngiliz ticaretine Akdeniz artık açılmıştır. Gemilerimiz kendi bayrağımız altında bu zengin denizde yelken açmakta artık özgürdür. Sultan uygulamanın hemen başlatılması emrini vermiş bulunmaktadır. Çok yakında Konstantinopolis'te Levant Company'nin bir şubesinin açılması için de gereken izinleri sağlayabileceğimi umuyorum. Bizi burada son derece iyi karşıladılar ve getirdiğimiz armağanlardan ötürü çok hoşnut oldular. Elizabeth sabırsızca İspanya'ya karşı ittifaktan söz etmiyor mu diye sekreterine sordu. Hayır kraliçem. Bu konuda net bir şey yazmamış Elçi Sultan. Şimdilik İran'la sorunlarımız var, bir de Batı'da sorun istemiyoruz demekle yetinmiş. Ya öyle mi? Bu hayır demekle eşdeğerdir. Elizabeth'in yüzünden küçük bir hayal kırıklığı bulutu gelip geçmişti ama hemen kendini toparladı. Yine de bu sonuçlar bizim için yeterince iyi. Bağımsız ticaret izni çok önemli bir adım. Bir kez ayağımızı atalım oraya. Daha sonra neler yapabileceğimizi ince ince hesaplarız. Konstantinopolis bizim için olağanüstü önemli. Oradan pek çok şeyi kontrol olanağımız doğar. Zengin topraklar çok zengin ve bunları akıllıca değerlendirecek yetişmiş adamları yok değil mi Dudley? Kraliçem, ileri görüşlülüğünüz beni her defasında size daha da hayran bırakıyor. Ben şimdiden İngiltere'nin tüm rakiplerini geride bırakarak Akdeniz ve Orta Doğu'yu kurtaracağı ticari imparatorluğu kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Neden olmasın Dudley? Haydi bunu hemen yapalım. 29 Kasım 1585 Harem-i Hümayun. Safiye'nin yüzündeki sevince Ester dışında hiç kimse bir anlam verememişti ama o görür görmez hemen anlamıştı durumu. Öldü mü diye fısıldadı genç kadının kulağına. Safiye başını salladı kıkırdayarak. Nereden anladın kirazeciğim dedi Ester. Elini şöyle bir salladı sanki ben anlamam da kim anlar demek istiyordu. Safiye hemen giderek kalabalıklaşan odadan çıkıp kendi bölümüne doğru yürümeye başladı. Artık iyice yaşlanan Ester de peşi sıra nefes nefese koşturuyordu. Yavaş ol Safiye, yavaş ol tıkanacağım dedi. Safiye hemen geri dönüp Ester'in koluna girdi. Sedire oturttu ve hizmetkarlarına çabucak ıhlamur getirmelerini emretti. Artık kendini tutamıyordu. Düşünebiliyor musun kiraze, düşünebiliyor musun dedi. Artık bir tek ben varım, hepsinden kurtuldum. Nurbanu da geberdi sonunda. Yavaş ol Safiye, yerin kulağı vardır. Ne yapayım, sonunda onu ben öldürmedim ya. Ama Allah biliyor, ben hep bunun için dua ettim. O cadı oğlunu etkileyebilmek için yıllardır elinden geleni ardına koymamıştı. Kendi eliyle Murad'ın koynuna soktuğu kadınların sayısı bini aşmıştır belki. Kiraze güldü. Ya senin soktukların güzelim? Safiye yüzünü buruşturdu. Ama biliyorsun buna zorunluydum Kiraze. Başka türlü nasıl mücadele edebilirdim onunla? Yalnız onunla mı? Can feda, Raziye, İsmihan, hatta Mihrimah hepsi de yıllardır bunu yapmadılar mı? Murad'ın çocuklarının sayısını ben bile bilmiyorum. Ama ne yaptılarsa yine de başaramadılar işte. Ben hala taş gibi buradayım. Ve Murad her şeye rağmen sözümden çıkmıyor. Üstelik aslan gibi şehzadem var. Babasından sonra sıra ona gelecek. Biliyorum sultanım, biliyorum. Seni suçlamadım ama biraz sakin ol. O sırada hizmetkar kız pirinç bir tepsiyle dumanı tüten ıhlamur bardaklarını getirdi. Kız elindekileri önlerine bırakınca Safiye onu hemen dışarı yolladı. Ortada kimse kalmadığından emin olunca elini koynuna soktu ve bak dedi fısıltıyla. Kiraze yerinden doğrulup kağıda eğildi. Bu nedir? Bu Katerine de Medici'nin kendi el yazısıyla bana yazdığı mektup. Ne diyor? İkimizin akraba sayılabileceğimizi, beni çok sevip takdir ettiğini falan filan. İşin özü benim ona yardımcı olmamı istiyor. Ne konuda? Murad'ı Filip'e karşı Fransa ile ittifak yapmaya zorlamam konusunda. Bunun karşılıksız kalmayacağını söylüyor. Murad böyle bir şey yapmaz. İngiliz tüccarlar az mı kapısını çaldılar? Neler döktüler de önüne olmadı. Hem bundan Osmanlı'ya ne yarar gelecek? Şimdilik dertsiz gidiyor İspanya ilişkileri. Murad saraydan dışarı çıkmıyor kaç yıldır. Ayasofya'ya bile atmadı adımını. 10-15 yıl olmuştur belki de ama biliyorsun sarası var. Ya düşüp bayılırsa camide? Her neyse sara mara, bırak şimdi bunları bir kenara. Sonuçta camiye gidemeyen adam savaşa mı gidermiş? Bence de öyle ama yine de Katerine'nin bana yazması müthiş bir şey. Biliyorsun Elizabeth de kaç mektup yollamıştı bana. Bilmez miyim, sen de kraliçesin Safiye. Hem de en az Elizabeth kadar akıllı bir kraliçe. Bunu herkes biliyor ve bu yüzden senden korkuyorlar. Safiye güldü. Mektubu katladı, tekrar koynuna sokuyordu ki Esther elini tuttu. Dur dedi. Mektubu alıp şöyle bir havada salladı. Sonra kendi koynuna soktu. Bu bir anıdan daha değerli olabilir. Nasıl? Ben bunu Venediklilere götürüp verdiğimde, ah Kiraze ne müthişsin. Dünyayı verirler bunun için değil mi? Dünyayı bilmem ama şu lotarya iznini artık verseler iyi olacak. Fincanındaki ıhlamuru bitirdi ve yerinden kalktı, yorgun görünüyordu. İstersen yarın hallet bu işi Kiraze, git evine dinlen. Esther başını salladı. Ertelemek çok kötü bir şeydir Safiye dedi. Bunu sen de iyi biliyorsun. Hemen merak etme, çok yorgun değilim. Zaten evde beni bekleyen kimse yok ki artık. Leon öldüğünden beri canım iyice sıkılıyor evde. Elini salladı. Neyse aldırma, yavaş yavaş iki adım daha attı. Haydi canım, ben gidip şu işleri bir yoluna koyayım. Yarın yine gelirim. Sen şimdi yüzüne acıklı bir ifade ver ve Murad'ın yanına git. Onun en zayıf anları bunlar. Ne de olsa annesi. Sevgiyle, şefkate, ilgiye ihtiyacı var. Kolaylıkla etkilersin onu. Safiye başını salladı. Beyaz tenini daha da beyaz gösteren kırmızı kadife giysisinin yakasından boynundaki küçük inci kolye bir an göründü. Kiraze elini uzatıp kadının sarı saçlarını okşadı. Galata. Esther işini ertelememekle gerçekten çok da iyi bir iş yapmıştı. Elçilikten gelen görevliyle buluştuğunda o da Mecidih'in mektubunu vermeden adam ona kocaman bir rulo uzatmıştı. Açtığında bunun yıllardır beklediği Venedik'te lotarya oynatma izni olduğunu gören Esther sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Venedik yaptığı hizmetlerin karşılığını ödüyordu yaşlı kadına. Özellikle de bir süre önce Safiye ile birlikte engellemeyi başardığı Osmanlı-Venedik Savaşı'nın karşılığıydı bu. Esther titrek bir sesle teşekkür ettiğinde adam onun önünde tıpkı bir kraliçenin önünde yapıldığı gibi eğilmiş ve sonra da artık iyice buruşmuş elini öpmüştü. Siz Venedik'in manevi kraliçesisiniz Dona Esther. Biz size teşekkür borçluyuz. 5 Nisan 1589 Cellat Çeşmesi. Doğancı lakabıyla anılan Rumeli Beylerbeyi, Mehmet Paşa'nın ve Defterdar Mahmud'un kesik başları mermer tablanın üzerinde yan yana duruyordu. Hala kan akıyordu yere. Az önce idam edilmişti ikisi de. Olup biteni iyi bilenler Mehmet Paşa için üzülmemişlerdi. Zavallı Defterdar'a gelince onun boşu boşuna öldürüldüğünden herkes emindi. Her şey yaklaşık 6 ay önce başlamıştı ama asıl neden daha eskilere dayanıyordu. 1584'te bir sikke ayarlamasına kimse gitme kararı almıştı. Osmanlı Sarayı, yani Yeniçeri'ye dağıtılan paranın değeri düşürülmüş. Tahşiş yapılmıştı. Ve bu uygulama o tarihten itibaren bir de alışkanlık halini almıştı. Saray başka türlü başa çıkamıyordu masraflarla. Yeniçeri'nin ise çok canı sıkmıştı bu durumu. Homurdanıp duruyordu her fırsatta. Hatta ayaklanma girişimlerinde bile bulunuyorlardı şimdilerde. Normalde 500 akçeden fazla sikkeye denk düşmemesi gereken bir okka gümüşten 1000 akçe kesilir olmuştu ve piyasalarda da gümüşün dirhemi 2 akçeden 10'a, hatta 12'ye fırlayıvermişti birden. Osmanlı'nın para işi Joseph Nasi'nin zamanından bu yana Yahudilerin elindeydi. Yani darphaneyi onlar idare ediyorlardı. İşte Mehmet Paşa ile Defterdar Mahmud'un kafalarının gitmesine yol açan olayın tetiğini de onlardan biri çekmişti. Anlatılanlara göre bu adam Defterdar Mahmud'a gelip ona yanında getirdiği bir badem ağacı yaprağı kadar ince ve bir şebnem yaprağı katresi kadar hafif sikkeyi göstererek Yeniçeri'ye dağıtılacak maaş için böyle bir sikkeyi basmayı kabulü halinde 200 bin akçe vereceğini söylemişti. Mahmut öfkeyle bu öneriyi de, sözü geçen akçeleri de reddetmişti. Darphane memuru olan Yahudi de bunun üzerine bir üst makama başvurmuştu. Bu makamın sahibi ise Sultan Murad'ın pek sevdiği Mehmet Paşa'ydı. Paşa hiç sorun çıkarmadan kendisine verilen 200 bin akçeyi alıp defterdara sikkenin hemen uygulanması için gerekli izin verilmesini emretmişti. Mahmud'un elinden artık bir daha fazlası gelemezdi ve sikkeler hazırlanmıştı. Ama işler bu kadar düzgün gidemezdi. Haberi alan Yeniçeri Sinan ve İbrahim Paşaların da sıkıştırmalarıyla hemen kazan kaldırmıştı. Yeniçeri isyanı Osmanlı'nın yabancısı olduğu bir olay değilse de bu defaki çok farklıydı. Çünkü ilk kez vezirler divan toplantısındayken askerler sarayı kuşatıp Mehmet Paşa ile Mahmud'un kellelerini isteriz diye bağırmaya başlamışlardı. Haber saraya gidince paniğe kapılan sultan para akıtmaya başlamıştı Yeniçerilerinin önüne. Haremde herkes titriyordu. Kapılarının önündeki askerlerin attığı vahşi nara ve çığlıklardan ama dökülen onca para bile azgın Yeniçeri'yi yatıştıramamıştı. İçimizden biri dahi bu parayı alırsa onu kendi ellerimizle öldürürüz diyordu adamlar. Ve hatta daha da ileri giderek eğer dediğimiz yapılmazsa padişaha kadar kendimize yol açacağız diye Murad'ı da tehditlere başlamışlardı. Murat bütün saray halkını her ihtimale karşı silahlandırmıştı. Divan üyeleri ne yapacaklarını bilemeden çaresizlik içinde kala kalmışlardı. Oldukları yerde ve sonunda çare bulamayan Sultan Mehmet ve Mahmud'un başlarının vurulması emrini vermek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine de sultanın iradesi paşaya okunmuş, belinden hançeri alınmıştı. Bu ölüm demekti. Rumeli Beylerbeyi derhal divandan çıkarılıp cellada teslim edilmişti. Az sonra da zavallı defterdar Mahmud masum olduğu halde aynı kaderi paylaşmak zorunda kalmıştı. Safiye bu isyanın vezirler tarafından kışkırtıldığını Murad'ın kulağına fısıldadığında sultanın onları da öldürtmediği için çok pişman olduğu kulaktan kulağa dolaşıyordu halk arasında. Şimdilik isyan bastırılmıştı ama genel hava artık okun yaydan çıktığını gösteriyordu. Yeniçeri yeni gücünü bir kez daha ve üstelik eskisinden çok daha iyi anlamıştı. Hem şimdi kendi gücünü hem de sultanın güçsüzlüğünü.